Ayrım 13. Fırtına Çocukları. Nikolay Ostrovski. Sayfa 229. İkinci kitap. Birinci bölüm. Avluda her kafadan bir ses çıkıyordu. Zaremba bağırdı. Son defa olarak söylüyorum, teslim olun. Ev bir alay askerle sarıldı. Kimse sağ olarak kurtulamaz. Fikrimi değiştirmeden teslim olun. Size söylüyorum. Teslim olup kontesi serbest bırakırsanız ben de sizin kaçmanıza izin veririm. İçeridekiler birbirlerine baktı. Çocuk mu kandırıyor? Dedi boğuk bir sesle Pıtak'a. Louis ayağa kalktı. Subayla konuşmama izin verin, serbest bırakılmanızı sağlarım. Şeref sözü veriyorum. Sizi aldatmayacağım. Boş yere karşı koymayın. Sizleri nasıl olsa öldürürler. Size yalvarırım Bay Ravieski. Gitgide büyüyen bir heyecanla Raymond'a doğru yürüdü. Yorgunluktan bitik bir durumda olan Raymond ona bakmıyordu bile. Kontes Hazretlerine güvenebilirsiniz. İyi kalpli bir kadındır o. Kontes Stefani'ye benzemez. Ailenin en dürüstü ve en iyisidir. Bu beklenmedik övgü François'ten gelmişti. Pıtaka gözlerini bir süre Louis'e dikti. Gözlerinden kontesin gerçekten dürüst biri olduğu anlaşılıyordu. ''Bana göre istediği zaman konuşabilir. Hiç olmazsa bunun ne sonuç vereceğini görürüz.'' dedi sonunda. Kimse öneriye karşı çıkmadı. Herkes durumlarının umutsuz olduğunu anlamıştı. Raymond da aynı düşüncede olduğunu bildirdi. ''Hadi konuşun.'' ''Teğmen Zaremba benim. Louis Magonneski. Yaşıyor musunuz Kontes Hazretleri? Korkmayın, sizi hemen kurtaracağız.'' diye bağırdı Zaremba. Gördüğünüz gibi hayattayım. Burada bulunanların serbest bırakılacağı üzerine söz verir misiniz Teğmen? Onlar da dövüşmeden teslim olacaklar. Teslim olsunlar, serbest bırakayım. Bu bir subay ve erkek sözü mü? Ben de söz verdim. Şerefimi kaybetmemi istemezsiniz değil mi? Doğruyu konuşun. Serbest bırakırım, hemen teslim olsunlar. Şerefinize güveniyorum Teğmen Zaremba. Onlardan silahlarını bırakmalarını isteyeceğim. Louis Raymond'a döndü. Zaren Bey'i tanırım. Şerefli bir subaydır. Sözünü mutlaka tutar. Silahlarınızı bırakın, sizi serbest bırakacak. Bundan eminim, dedi yalvararak. Ne dersin Sera, diye sordu Raymond genç kıza doğru eğilerek. Bizi aldatıyorlar Raymond. İnanamayız onlara. Aldatırlar bizi. Hayır, buna cesaret edemezler. Sizi koruyacağım, dedi Louis. Kısa süren bir tartışmadan sonra teslim olmaya karar verdiler. İlk dışarı çıkan Pıtaka'ydı. Adımını dışarı atar atmaz topal partizanın cesedine ayağa takıldı. İlk defa korktuğunu hissetti. Ev askerlerle sarılmıştı. Merdivenin önünde Zaremba elinde tabancayla ayakta duruyordu. Pıtaka Teğmen'in gözlerine bakar bakmaz bu avludan dışarı çıkamayacağını anladı. Kendi kendine acıdı. Evden en son kadınlar çıktı. Askerler gençlerin üzerine saldırıp üstlerini başlarını aramaya koyuldu. Birkaçı silahları toplamaya eve girdi. Zaremba mahmuzlarını birbirine çarparak selam verdi. Bu mutlu sondan dolayı sizi kutlarım Kontes. Merhaba Teğmen Zaremba. Louis Teğmen'in elini sıktı. Götürün onları, diye emir verdi Zaremba. Yeniden Louis'e döndü. Söyleyin bana, bu aşağılık herifler size iyi davrandı mı? Çok iyi davrandılar. Onları hemen serbest bırakacaksınız, değil mi? Zaremba hörgörüyle gülümsedi. Bundan söz etmeye bile gerek yok. Bu hainler için Tanrı'ya şükür sapasağlamsınız. Albay bütün gece uyuyamadı. Gelin sizi kızağa kadar götüreyim. Kont Latistas da bizimle birlikteydi. Aramızda ufak bir tartışma çıktı. İşte orada. Teğmen Zaremba, ben buradayken onları bırakmanızı istiyorum. Sözünüze güveniyorum ama onlar benim sözlerime güvenip teslim oldukları için kendimi serbest bırakışlarını görmekle yükümlü tutuyorum, dedi kuşkulanmaya başlayan Louis. Siz ne sözünden konuşuyorsunuz Allah aşkına? Siz bize yardım ettiniz. Bunun için size çok teşekkür ederiz. Bu bidlolar için o kadar üzülmeye değmez. Bir asker sanki Teğmen'in yakalananlar hakkındaki düşüncelerini sergilemek istercesine dipçikle Olesya'nın suratına vurdu. Sana yürü dedik. Olesya düştü. Pıtaka askerin üzerine atıldı. Dokunma ona, Çavuş Kolbiski Andrei'yi de tıpkı Olesya gibi yüzünün ortasına bir dipçik darbesi vurarak yere düşürdü. "Katiller! Bu mu sizin verdiğiniz söz?" diye bağırdı Sera. Şaklayan bir kırbaç yüzünden kandan bir iz bıraktı. Sera'yı korumak için ileri atılan Raymond, önünde duran askeri yere yıktı. Zaremba ateş etti ama vuramadı. Dipçik ve mahmuz darbeleri Raymond'u devirdi. Leon arkadaşını kurtarmak için kendini kalabalığın içine attı. Bu sırada Kolbiski ile iki asker ayağa kalkan Olesya'yı tutmaya çalışıyor, yerlerde sürüklüyordu. Françoise peşlerinden koştu. "Onu nereye götürüyorsunuz sefiller? Kontes Hazretleri imdat!" diye bağırdı Françoise. Şaşkına dönmüştü. Olesya'yı tutmuş bırakmıyordu. "Zaremba, bu alçaklığına son verin. Sizden nefret ediyorum, siz bir canisiniz!" diye bağırdı Lois. Teğmen'in yüzü kıpkırmızı kesildi. "Geriye! Yerlerinize dönün! Oros! Kolbiski! Duyuyor musun beni? Bırakın şu kızı!" Askerler Olesya'yı bıraktı. Gençlerin üzerine yağmur gibi yağan dipçikleri durdu. Karda kımıldamaksızın yatan Pıtaka'nın kandan görülmeyen suratına, mahmuzların Raymond'la Sarah'ın yüzlerinde bıraktığı kanlı izlere kabus görüyormuş gibi bakıyordu Lois. Andre kıpırdadı. Kendine geliyordu. Lois hıçkırarak ona doğru eğildi. Kalkmasına yardım etti. Andre titreyerek doğruldu. Lois'e nefretle baktı. Kuvvetli bir öksürüğe tutuldu. Ezilmiş dudaklarını zorla oynatarak avucunun içine üç kanlı diş tükürdü. "Gelin kontes, sizin yeriniz burası değil," dedi kuru bir sesle Zaremba. "Bu gençlerin serbest bırakıldıklarını görmedikçe yerimden kıpırdamam," diye bağırdı Lois. Teğmen'e nefretle bakıyordu. "Kontes Hazretleri, buradan gitmenizi rica ediyorum. Kızak sizi bekliyor. Onlara yasaların gösterdiği şekilde davranılacak," dedi Zaremba daha da kuru bir sesle. Lois hızla Teğmen'e döndü. Gözlerindeki nefret Teğmen'i rahatsız ediyordu. "Zaremba, siz cani herifin tekisiniz ama şunu iyi bilin. Aralarından herhangi birini öldürürseniz ben de kendimi öldürürüm. Yemin ederim ki öldürürüm." "Size söz veriyorum kontes, hiçbirisini kurşuna dizmeyeceğim," dedi birkaç adım gerileyerek. "Ama onları bırakamam, buna yetkim yok." Çevrelerinde askerler birbirlerine sokularak yürüyorlardı. Pıtaka hala kan tükürüyor, karın üzerindeki kırmızı lekeler bırakıyordu. Onlara kimse vurmuyordu artık. Lois onları kızakla umutsuz bir şekilde izliyordu. Bir askerin yanına oturan Françoise'in kalbi isyan ediyordu. Raymond koluna gitgide daha fazla yaslanan, yorgunluktan bitkin Andre'ye dayanak oluyor, onu dirseğinden sıkıca tutuyordu. "Uyurken şerefimizden olduk Raymond. Üç dişimi kırmakla iyi yaptılar. Şimdi kiminle işim olduğunu biliyorum." Soçi, Moskova, 1934-1935. Kitabın sonu. 28 Temmuz 2017, sayfa 233. Son söz. Fırtınayla gelenler Nikolay Ostrovski'nin ikinci romanıydı. Bu romanın ilk kitabını ölüm tarihi olan 22 Aralık 1936'dan birkaç gün önce bitirdi. Geriye yalnızca tasarladığı ciltlerin plan ve taslakları kalmıştı. Ve Çeliğe Su Verildi'nin unutulmaz yazarı Viliali bir çiftçi ailenin oğlu olarak 1904 yılında dünyaya geldi. Fırtınayla gelenlerin geçtiği Volhay'ın bir köyü olan Vilia, bugün Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Rovno bölgesinin bir ilçesi. Çoban yardımcılığı, aşçı yamaklığı, demiryolu memurluğu yapan Ostrovski 1919'da Kızıl Ordu'ya katıldı ve özellikle Bodoni'nin ilk süvari alayında savaştı. Lvov önlerinde ağır yaralandı. Bu iç savaştan sonra Kiev'deki demiryolu atölyelerinde çalıştı ve gençlik örgütlerinde yer aldı. Kötürüm ve kör olduğu 1924 yılında gençliğin duygularını alevlendirmek için bir roman yazmaya karar verdi. 1930'da yazmaya başladığı ve Çeliğe Su Verildi 1932-1934 yılları arasında yayımlandı. Sovyet gençliğinin ilk neslini anlatan bu tipik romanın ardından 1918-1919 yıllarında Polonya ile Ukrayna'da geçen büyük bir tarihsel yapıta girişmeye karar verdi. Ve böylece Fırtınayla Gelenler yaratılmış oldu. Ostrovski'nin romanındaki kişilerin gelecekteki kaderleri ne olmalıydı? Moskova ve Soçi'deki Ostrovski müzelerinde saklanan yazarın notlarıyla karalamaları yapıtın genel havasını sezinlememizi sağlıyor. İkinci kitap bir yandan düşmanın güçlerini birleştirmesini, Petliuara ile işbirliği yapan Derebeylik Polonyası tarafından Ukrayna'nın bir kısmının işgal edilmesini, öbür yandan da küçük partizan gruplarından filizlenmeye başlayan Kızıl Ordu'nun örgütlenmesini, köylü kitlelerinin köy asilleriyle savaşını, halkın sömürcülere baş kaldırılmasına yol açan ve ülkenin çeşitli yerlerinde patlak veren ayaklanmaları göstermeliydi. Petliuara çeteleri Kızıl Ordu tarafından ezilecekti. Ostrovski 3. kitabında Sovyetlerin genç cumhuriyetine karşı Pilsudski taraftarlarının açtığı ahlaksız saldırının ayrıntılı bir tablosunu çizmek istemişti. Sovyetlerin küçük ordusu yiğitçe dayanıyor, 13 bin adam ayağının tırnağından saçının teline kadar silahlı 60 bin askerle savaşıyordu. Pilsudski taraftarları Kiev'i ele geçiriyor, buna en çok da kapitalist dünya seviniyordu. Ama Kızıl Ordu ilk süvari ordusunun çarpışma kıtalarını Ouman yakında toplayacak, korkunç bir hamle düşmanı geri çekilmek zorunda bırakacaktı. Sonunda Pilsudski taraftarlarını Ukrayna topraklarından kovuyordu. Faşistlerin vahşeti dört bir yana yayılıyordu. Binalar yıkılıyor, insanlar barbarca yok ediliyor, köyler yakılıyor, garlar yağma ediliyordu. Kültürü koruduklarını öne süren vahşilerin eylemlerinde kan durmuyordu. Ostrovski kahramanlarından söz ederken sık sık "Bana çok yakın olan bu sevgili insanlar bir an olsun aklımdan çıkmazlar," diyordu. Kaderlerinin büyük bir bölümünü önceden sezinliyordu. Kahramanları iç savaş sınavını başarıyla verdikten sonra yeni hayatın etkin ve çalışkan birer kurucu olacaklardı. Olesya, babasının makinist Kovalo'nun izinden giderek Kızıl Ordu'ya katılmıştı. Güzelim saç örgülerini kesmiş, erkek çocukları gibi giyinmiş, Çaçabel'in yönettiği birliğin en gözü pek süvarilerinden biri olmuştu. Çaçabel ona aşık olduğunu açıklamış, o da tüm Ukrayna'nın özgürlüğe kavuşmasından ve savaşın bitiminden sonra evlenmeyi kabul etmişti. Bununla birlikte Çaçabel ona verdiği bağlılık sözüne saygı göstermemişti. Onun bir sarhoşluk anında yaşadığı macerayı öğrenen Olesya bu ihaneti hiçbir zaman bağışlamamış, onunla bir daha barışmamak üzere bozuşmuştu. Savaştan sonra doğduğu şehre dönen genç kız Andre Ptaka'nın askeri başarılarını öğrendi. Olesya'nın Çaçabel'le evlenmeyi kabul etmesinden sonra umutsuzluğa kapılan Andre savaş alanlarında ölümü aramıştı. Ateşli yapısı, senyörlere karşı olan kini onu deli gözü peklik isteyen girişimlere itmişti ama en tehlikeli durumlarda bile kurtulmuş, gösterdiği başarılardan ötürü kızıl bayrak nişanıyla ödüllendirilmişti. Andre, Olesya'nın şehirde bulunduğunu ve hiçbir bağı olmadığını öğrendiğinde çok sevindi. İki eski dost gibi karşılaştılar. Genç adamın davranışından ve bağlılığından etkilenen Olesya'nın babasının ölümünden sonra kendisi için en değerli varlığın Andre olduğunun farkındaydı. Ostrovski notlarında onların mutlu hayatlarından, kara gözlü bebeklerinden ve Andre'nin oğluna olan sevgisinden büyük bir sevecenlikle söz ediyordu. Vasilevski'nin Ostrovski için büyük değeri vardı. Çünkü yazar bu genç adama karşı kendi gerçek yaşamının pek çok ögesini katmıştı. Gençliğindeki ihtilalci, gizli bir komitenin bildirilerini yapıştıran Ostrovski gibi Vasilek de jandarmaların burnunun dibinde Bolşeviklerin bildirilerini dağıtmıştı. İkisi de Kızıl Ordu'ya katılmak için evlerini terk etmişti ve Vasilek herkesin üzerine titrediği bir insan, bir süvari bölüğünün göz bebeği olmuştu. Andre kardeşinin ne olduğunu bilmiyor, kendi kendine bu gürültücü çocuğun sonunun nasıl geleceğini soruyordu. Bir gün çok büyük bir rastlantı sonucu onunla savaş alanında karşılaştılar. Bir grup savaşçıyla birlikte bir nehri geçme emrini alan Andre, bir süvari bölüğünün tıkadığı köprüye vardı. Kendine geçecek bir yol ararken bir kırbaç yüzüne şakladı. Yüzü kanamaya başladı. Tam karşılık vereceği anda elleri havada donup kaldı. Kendine çok büyük gelen bir kapının içinde kaybolmuş, koskoca bir kürk kalpağı kaşlarına kadar indirmiş olan Vasilek'i tanımıştı. Çocuğun bu gülünç görünümü karşısında Andre, ona sarılmadan önce kocaman bir kahkaha attı. Yolları bir kez daha uzun bir süre görüşmemek üzere ayrıldı. Vasilek bir hava okuluna girerek orduda kaldı. Raymond Ravieski'ye ne oldu? Ostrovski notlarında ondan söz etmedi. Belki de hayatı konusunda daha açık seçik bir fikir edinememişti ama Raymond'un Bolşevik Partisi'nin sağlam ve en iyi savaşçılarından biri olan babasının yolundan gideceğini biliyordu. Profesyonel ihtilalci bir ailede yetişen Raymond, duraksama nedir bilmiyordu. Ona en tehlikeli bölgelerde rastlanıyor, Polonya'nın, Çekoslovakya'nın gizli komünist örgütlerinde savaşıyordu. Leon Pişeneçik'in hayatı ise oldukça acıklı bir şekilde olacaktı. Daha ilk savaşında bir bacağını kaybetti. Sakatlığının acısı bütün ağırlığıyla duyuldu. François ile karşılaştığı bir su değirmeninde iş buldu. Kocasının zorbalığından bıkan François ise evini terk edip değirmenin sahibi olan ailesinin yanına gelmişti. Pişeniçek kendisine bütün kalbiyle acıyan François'a aşık oldu. Ama mutlulukları çok kısa sürdü. François komşularının sakat adamla genç ve güzel kadının arkadaşını izleyen acı dolu bakışlarından rahatsızdı. Bu durum Pişeniçek'in gözünden kaçmadı. Kalbi parçalanarak gitmesine izin verdi. Pişeniçek orduya dönmeye niyetlense de sen kazlara baksan daha iyi edersin. Zaten işimiz başımızdan aşkın, bir de sakatla uğraşmayalım gibi alaycı yaklaşımlarla karşılaştı. Sonunda bir partizan ordusuna aşçı olarak girmeyi başardı. Turna çorbası ve elmalı turta pişirmedeki ustalığından ötürü herkesin beğenisini kazandı. Ama o hala savaşa dönmeyi istiyordu. İşlerini bitirdikten sonra mitralyözleri açıp temizlemelerinde arkadaşlarına yardımcı oluyordu. Silahlar konusunda bilmediği bir şey kalmamıştı. Bölük kumandanını kendisini de götürmeleri için kandırdı ve büyük bir gözüpeklilikle düşman hatlarına saldırdı. İki kez kızıl bayrak nişanıyla ödüllendirildi. Savaştan sonra ona son derece geliştirilmiş bir takma bacak takıldı. Artık sakat olduğunu anlamak imkansızdı. Günün birinde yeniden François ile karşılaştı. Geçirdikleri zorlu sınavların etkisiyle güçlü ve sağlam bir ilişki kurdular. François girişken, enerjik bir militan, bir Sovyet canlandırıcısı oldu. Pişeniçek de bir işletmenin başarılı yöneticisiydi. Bir mucize eseri kurtulan Sera'nın dışında bütün Michelson ailesi pogromda yok oldu. Sera bütün gücünü halkın özgürlüğü için savaşarak harcayacağına yemin etti. Önemli bir konuma ulaştı. İnancı, prensiplerine sıkı sıkıya bağlılığı, kendine olan sarsılmaz saygısı ona sonsuz bir prestij sağladı. Korkunç felaket tüm gençliğini yaslara boğulmuş ve bu yas ölümüne kadar sürmüştü. Gözleri bir mutsuzluk, bir keder bulutuyla kaplıydı ve çok ender, güzel yüzünde bir gülümsemenin belirdiği görülürdü. Casimir ile Ladislas Mogolnitski'yi utanç verici bir ölüm bekliyordu. Bu ölüm üzerine Ostrovski çok şekil düşünmüştü. En son düşündüğü şekle göre Casimir Frances'e uyguladığı şiddetin, aşağılamanın bedelini Pişigoski'nin ellerinde ölerek ödeyecekti. Latistas ise partizanların eline düşecek, ünvanından da, servetinden de vazgeçecek, arkadaşlarını ele verecek, partizanlara büyük ödüller dağıtmayı vaat edecekti. Tüm bunları hayatını kurtarmak için yapacaktı elbet. Ama yine de en bayağı şekilde ölecekti. Ya Louis, Eduard Mogolnitski karısından romantik bir insan diye söz ediyordu. Gerçekten de öyleydi. Sienkiewicz ve Zaromowski'nin romanlarında beslenen Louis, gerçek hayattan çok uzak kalmıştı. Kocasının bir ideal uğruna çarpıştığını sanıyordu ama hayat acımasızca açtı gözlerini. Pek çok okuyucunun beklediği gibi ihtilal saflarına geçmedi. İnsancılığı o kadar uzun boylu değildi. Savaşın dehşetinden uzaklaşmak için İngiltere'ye yerleşti. Eduard Mogolnitski, malikanesini kurtarmak için giriştiği savaşta gerçek yüzünü ortaya koydu. Bu yüz o kadar iğrençti ki, onu delicesine seven karısı bile varlığına dayanamaz hale geldi. Ostrovski notlarında Louis'ten şöyle söz ediyordu. Louis, onu nereye çekmek istediğimi, kendi kendilerine soran pek çok insanın kaygı ve itirazlarını ortaya çıkarır Ama onu daha fazla yükseltemeyeceğim. O insancılığının doruğuna erişmiştir. Romancı savaşın bitiminden sonra Eduard'ı Fransa'da önemli bir diplomatik görevde göstermek niyetindeydi. Genç okurlar tüm halk düşmanlarının ortadan kaldırılmadığını, Eduard'ların dizginlenmesi çok güç olan tehlikeli hısımlarının malikanelerini ve servetlerini korumak için her şeyi yapmaya hazır insanların her zaman bulunduğunu bilmeliydi. Fırtınanın Çocukları romanındaki kişilerin sonu yukarıda kısaca anlatıldığı gibi oldu. Elimizde kalan sayfalar zamanımızın belirli dönemlerini anlatan bu hayranlık uyandırıcı romanın bütünlüğünün zenginliğine ve güçlülüğüne bir değer biçmemizi sağlıyor.